Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 49. ayrım. Sayfa no 637. Çiftliğe baskın düşüncesi aklına Kenan ışığı getirdi. İçinde garip bir ürperme hissetti. Muhtemelen şu dakikalarda Tom onu öldürüyordu. Döve döve kemiklerini kıra kıra. Amerikalı'nın kendisini vuran ve iki aya yakın yatağa mahkum eden polise ne kadar hınçlı olduğunu biliyordu. Başka şartlar altında karşılaşsalar, Tom'un işi kalbine sıkacağı tek bir kurşunla biteceğine emindi. Tom pratik bir insandı. Neticeye her zaman en kısa yoldan ulaşmayı severdi ama bu kez durum farklıydı. Adele gücü fazla insanların o doyumsuz tatmin hislerine ulaşmak için şiddet kullanacağını çok iyi biliyordu. Etli dudakları kıvrıldı, gülümsedi. Kenan'ın erkekliğini tatmak isterdi. Kıllı göğsünü, ayaklarını yıkarken şehvetten titreşini anımsadı. Onu tahrik ederek erkekliğiyle oynamasından, karşısında küçük düşmesinden zevk almıştı. Uzun bir sevişme gecesinin sonunda o namussuzu kendisi öldürmek isterdi. Ne çare ki efendi görevi Tom'a vermişti. Üşüdüğünü hissetti. Korovega'ya geldiğinden beri ilk defa serinlikten ürperiyordu. Ama bungalova girmedi ve verandadaki hasır koltuklarından birine oturarak Tom'un dönüşünü bekledi. Kumsaldaki polisin cesedini denize atmak için muhafızlara vereceği emir sekreterin göreviydi. Ve o bu gece son emrini verecekti. Beynini kemiren bir soru daha vardı. Acaba efendi neden fikrini değiştirmiş ve Türk polisi neden öldürmeye karar vermişti? Evet, seni hatırladım diye hırladı Kenan. Tom'un elinde silah göremiyordu. Mutlaka yanında silahı olmalıydı ama Amerikalı herhalde gelişmiş kaslı yapısına güvenerek şimdilik silaha sarılmamıştı. Nasıl olsa karşısındaki adamın bu defa silahsız ve kendisini savunmadan aciz olduğuna inanıyordu. Bu Kenan'ın kendine olan güvenini pekiştirdi. Şimdilik eşit sayılırlardı. Gerçi Tom kendisinden çok iri ve güçlüydü. Ayrıca iki gün evvel Mokeana'dan yediği dayaktan sonra kırık kaburgalarıyla kimseyle mücadele edecek hali yoktu. Fakat hala arka cebinde Amerikalı'nın bilmediği bir sustalı vardı. Biliyor musun diye homurdandı Tom. Bu gece barakudalara ziyafet çekeceğim. Leşini onlara ikram edeceğim. Kenan ağzını açmadı ama sağ eli usulca pantolonunun arka cebine kaydı. Ama önce vücudunda kırılmadık kemik bırakmayacağım. Hepsini birer birer kıracağım. Bu konuda çok başarılıyımdır. Yok canım. Beni öldürme fikri senden mi çıktı? Çok konuştuğunun farkında mısın it oğlu it? İdam mahkumlarının son isteği sorulmaz mı? Ben de bilmek istiyorum şimdi. Sekreter İngiliz'in senin bu çılgınca teşebbüsünden haberi var mı? Tom kumların üstüne tükürdü. Avına yaklaşan bir kedi gibi sessizce ilerlemeye başladı. Tabii var diye homurdandı sonra. Seninle iyice eğlenip tatmin olduktan sonra cesedini denize atmaları için seni buraya getiren muhafızlara o haber verecek. Nerede şimdi o? Nerede olacak bungalovunda? Benim dönmemi bekliyor. O insan azmanı suç arkadaşın Max nerede? Niye sordun? Çünkü sen bana yetmezsin de ondan. Tom aniden hızlı bir yumruk savurdu. O tek yumruğun karşısındakini bir daha kalkmamak üzere kumlara sereceğinden emindi. Fakat her an böyle bir saldırı bekleyen Kenan bir adım geri atmıştı. Tom'un yumruğu havayı dövdü ve iri yarı Amerikalı sendeledi. Kenan henüz ona saldıramazdı. Adamın çok iri ve güçlü olduğunu tahmin edebiliyordu. Daha uygun bir ortam kollamalıydı. Kendine aşırı güveni mutlaka bir yerde hata yapmasına yol açacaktı, bekledi. Tam o sırada yağmur yağmaya başladı ve anında sağanağa dönüştü. Tom işi kısa kesmek istiyordu. Kenan'a doğru bir yumruk daha salladı. Kenan yine kaçmayı becermişti ama boşa giden yumruğun bir kısmı hafiften omzuna çarpmıştı. O anda Tom'un gücü hakkında daha iyi fikir sahibi oldu. Adam yüzüne bir yumruk geçirirse sonsuza kadar ayağa kalkamayacağını anladı. İki adım geri sıçradı. Bundan sonra Tom'un ne yapacağını az buçuk tahmin edebiliyordu. Üstüne sıçrayacaktı. Bir adım daha geri attı. Amerikalı uzun zamandır dinlendiğinden formsuz olmalıydı. Daha şimdiden boşa giden iki yumruktan sonra nefes nefese kalmıştı. Durup soluklandı. Bu arada ağza alınmayacak küfürleri peş peşe sıralıyordu. Kenan cebinden sustalıyı çıkarmıştı. Baş parmağı bıçağı açacak mekanizma düğmesinin üzerindeydi. Ama karanlık ve sağanak halinde yağan yağmurdan Tom onun elindeki sustalıyı fark etmemişti bile. Tom birden balıklama denize atlar gibi Kenan'ın üstüne sıçradı. Bundan sonraki gelişmeler çok kısa bir zaman süreci içinde oldu. Tom düşmanını omuzlarından kavramış ve onu yere devirerek üstüne binmişti. Ama rüzgarla beraber kulağına çarpan madeni sesin nereden geldiğini hiçbir zaman anlayamadı. Tam kalbi hizasında müthiş bir sızı duydu. Gözleri dehşetten iri iri açıldı. Nefes almakta zorlanıyordu ve vücudundan ılık ılık bir şeylerin altındaki adama doğru aktığını hayal meyal sezinliyordu. Kandı bu ve şimdi akış hızlanmış, oluk gibi olmuştu. Başı dönmeye, gözleri kararmaya başladı. Duyularını kaybetmiş gibiydi. Algılama gücü zayıflıyor, etraf kararıyordu. Tom bunun gecenin etkisinden mi yoksa bayılmak üzere olduğundan mı kaynaklandığını anlayamadı. Göğsündeki sultanlığın sapını gördüğünde ise son nefesini vermek üzereydi. Sonra külçe gibi Kenan'ın üzerine yığıldı. Yağmurdan ıslanan kumlar Kenan'ın ağzına dolmuştu. Amerikalı cansız üzerine düşerken sustanlığın sapı genç adamın kırık kaburgalarını acıtmıştı. Neredeyse dudaklarının arasından acı bir çığlık yükselecekti. Bir süre kımıldamadan hareketsiz kaldı. Etrafı dinledi, yağmurun şapırtılarından başka ses yoktu. Oysa her an karanlığın içinden Meksin veya muhafızların fırlayacağını düşünmüştü. Demek Amerikalı doğru söylemiş diye düşündü. Tom'un ağır bedenini üzerinden kumlara doğru iterken kolları titredi. Korabega çiftliğindeki gerçek macerası asıl şimdi başlıyordu. Deşifre olmuştu ve herkes bundan sonra onu öldürmek için üstüne gelecekti. Yapabileceği iki şey vardı. Ya iskeledeki teknelerden birine atlayıp son süratle buradan kaçacaktı ya da her türlü riski göze alıp merkez binadaki muhabere ve iletişim odasına girerek Londra ile temas kurmaya çalışacaktı. Deniz yoluyla kaçmak hiç kuşkusuz çok cazipti. Bridgetown sahillerinin buradan uzaklığını bilmiyordu. Teknede yeteri kadar benzin varsa herhalde onu şehir kıyısına ulaştırırdı. Ne var ki Kenan, hayatında sandalla kürek çekmek hariç hiçbir deniz taşıtını kullanmamıştı. Gözlerini kısarak iskelede duran modern sürat teknelerine baktı. Onları kullanmayı beceremezdi. Belki hareket bile ettiremezdi. Çaresiz ikinci şıkkı uygulaması gerektiğini aklı kesti. Bunun ölümle eşdeğer olduğunu aklı kesiyordu. Haberleşme odasına girmeyi becerse bile çıkışı olamazdı. Artık çiftlikte saklanma olasılığı da kalmamıştı. Niyati'den veya küçük Uroha'dan yardım isteyemezdi. Bu dipetiz onların da ölümü olurdu. Acele karar vermesi gerektiğini bilincindeydi. İlk olarak işine yarayan sustalıyı Tom'un göğsünden çekip çıkarmaya çalıştı. Epey zorlandı ama sonunda başardı. Sonra Amerikalıların üstünü aradı, yanında ateşli silah olmalıydı. Nitekim adamın koltuk altındaki kılıfta Brezilya yapısı toplu bir Taurus 441 buldu. Silah doluydu ve işine yarayabilirdi. Tabancayı aldı, pantolonun kemerine sıkıştırdı. Artık harekete hazırdı. Etrafa bakındı, hala görünürlerde kimsecikler yoktu. O anda aklına dahiyane bir fikir geldi. Denemeye değerdi. Nasıl olsa her şeyi yitirmiş ve yaşama şansı hemen hemen hiç kalmamıştı. Sağanak bütün hızıyla devam ediyordu. Hatta daha da artmıştı. Bungalov'un saç damında yağmur taneciklerinin çıkardığı bir teviye sesleri dinlemeye başladı İngrid. Şimdi kuzeyden esen tatlı rüzgar sertleşmiş, yavaş yavaş fırtınaya dönüşmeye başlamıştı. İngrid üşüyordu. Elleriyle çıplak kollarını sardı. Gözlerini bungalovun önünden sahile uzanan yola çevirmiş, Tom'un gelişini bekliyordu. Biraz gecikti diye düşündü. İntikamını abartılı alıyordu galiba. Böyle bir havada işi uzatması anlamsızdı. Şimdiye kadar çoktan polisi öldürüp dönmesi gerekirdi. Vakit biraz daha geçince huylanmaya başladı. Niye dönmüyordu bu adam? Ne haltlar karıştırıyordu acaba? Yoksa diye tereddüt etti bir an ama aklına gelen ihtimal komikti. Kenan'ın Tom'un elinden kurtulması olanaksızdı. Tam iyileşmemiş olsa bile Amerikalı onu yine de haklardı hem de rahatlıkla. Üşümesine rağmen içeriye girip sırtına bir şey alamadı. Elleriyle kollarını ovuşturmaya devam etti. Sonra kalkıp yola baktı yeniden. Gelen giden yoktu. Karanlık okyanus sahili gözüne ürpertici geldi. Çimenler arasındaki çiçek tarhlarıyla bezenmiş dar yoldan şimdi seller gibi yağmur sular akıyordu. İngiliz meraktan öte sinirlenmeye başladı. Yağmurdan asabı bozulmuştu. Buranın havasını bilirdi. Birazdan bıçakla kesilmiş gibi fırtına ve yağmur durur, yerini dayanılmaz sıcağa terk ederdi yine. Verandanın ucuna kadar geldi, baktı. Tom hala gönüllerde yoktu. Bir an muhafızları çağırıp kumsala bakmalarını istemeyi düşündü. Bu iş çok uzamıştı. Zaman ilerledikçe huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Birden sol tarafında bir hışırtı işitti. Hemen o yana döndü. Rüzgarla sallanan iri ve ıslak tropikal yapraklarından başka bir şey göremedi. Herhalde şiddetlenen rüzgar aldatmıştı onu. İçeriye girip muhafızlara telefon etmeliydi. Daha fazla beklemesi anlamsızdı. Zaten kasırgaya dönüşen fırtına iyice sinirlerini bozmaya başlamıştı. Bungalov'un açık pencereleri rüzgarın etkisiyle belirli aralarla kasaya vurup sinir bozucu sesler çıkarıyorlardı. Bir an önce yatıp uyumalıydı. Kapıya doğru yürüdü ve o an yerine mıhlanıp kaldı. Verandanın yan tarafında yağmurdan sırılsıklam ıslanmış bir adam duruyordu. Ama Tom değildi bu. İnanmaz bakışlarla adamı seçmeye çalıştı. Yüzü gölgelerin koyu karanlığında kalmasına rağmen sırtındaki işçi elbisesinden onun Kenan olduğunu anladı. İnanamadı bir an. Tom'un elinden kurtulmasına ihtimal veremiyordu. Kenan bungalovun içeriden vuran ışıklarının önüne gelince baştan başa göğsünü kaplayan kan lekelerini gördü. Vurulmuş olmalıydı. Fakat bir yolunu bulup buraya kadar gelmeyi başarmıştı. Peki Tom neredeydi? Neden sonra Kenan'ın elindeki Taurus'u gördü. Tabancayı derhal tanımıştı. Tom'un eğitim tabancasıydı bu. Kenan üzerine doğru yürüyordu. Oyun bitti İngilit, dedi genç adam. İngilit gerçekten korktu. Sesi hiç de yaralı bir adamın sesi gibi çıkmamıştı. Bu kararlılığı kendinden emin ve ne yapacağını bilen bir adamın tok sesiydi. "Tom öldü," diye devam etti. "Şimdi sıra sende." Sarışın kadın buz gibi kesilmişti. "Çılgınsın sen," diye fısıldadı. "Beni vursan bile buradan kurtulma şansın hiç yok. Bunu biliyorum." İngiliz soğuk mavi gözlerini Kenan'a dikti. Adamın kararlı olduğunu anlamıştı. Tabancanın ıslak soğuk metali içeriden vuran ışık altında parlıyordu. Onu engellemek için hemen bir şeyler yapması gerekiyordu. Bir süre onunla konuşmalıydı. "Bana ateş edemezsin," diye mırıldandı. "Sen resmi bir görevlisin. Polissin. Eğer silahsız bir insana ateş edersen bu cinayet olur." "Artık hiçbir şey umurumda değil, İngiliz. Hayatta kalmak için uğraşıyorum. Polisliğin canı cehenneme. Yaşamak için vuracağım." Adamın gözü dönmüştü ve İngiliz genç adamın söylediğini yapacağını anladı. "Vur öyleyse," diye bağırdı. "Daha ne bekliyorsun?" Kenan ağır ağır yaklaşıyordu. "Benim hiç acelem yok. Önce seninle ufak bir gezintiye çıkacağız." "Ne gezintisi?" "Kes sesini şimdi ve ne söylersem onu yap." Kenan yaklaşarak elindeki Taurus'un namlusunu sertçe kadının göbeğine doğru itti. İngiliz'in canı yanmıştı ama ağzından hiç ses çıkmadı. "Unutma, bundan sonra emirleri ben vereceğim. Anladın mı? Emirlerime aynen uymazsan kurşunu karnına yersin." İngiliz çaresizlik içinde başını salladı. "Ne yapmak diyetindesin?" Kenan sırıttı. "Merkez binadaki haberleşme odasına gideceğiz." "Delisin sen. Efendinin izni olmadan oraya girebileceğimizi mi sanıyorsun?" "Bana numara yapma. Sen sekretersin. Dilersen çiftlikteki her yere girersin. Orası her zaman muhafızlar tarafından korunur. Seni içeri sokmazlar. Sen yanında olduktan sonra hiç dert değil." İngiliz birkaç saniye yağmurdan sıklam olmuş, giysileri kan içindeki gözü dönmüş genç adamı süzdü. Bu teşebbüsü delilikti. Onu merkez binada elinde silahla gören muhafızlar mutlaka ateş ederlerdi. Hem de tek kelime sormadan. İşçilerin yanında silah bulundurması Korevega'da en büyük suçtu. Şimdi biraz rahatlamıştı İngiliz. "Sen bilirsin," diye mırıldandı. "Hadi yürü." "Dur, önce üstümü değiştireyim." "Buna hiç gerek yok. Aptallık etme, ben yaşamak istiyorum. İş giysilerimi giymek zorundayım. Muhafızlar görev başında olduğuma sanmazlar." Kenan çok yorgun ve aldığı kararla zihni allak bullaktı. Kadının dediği mantıklı geldi. "Pekala, ama acele et," dedi. Güçlü silahı Magnum her zamanki yerinde, yatağının başucundaki konsolun gözündeydi. Moko Enay'ı da aynı taktikle öldürmüştü. Polisi de biraz oyalar ve çekmeceye erişirse işini bitirirdi. Ama acele etmemesi ve onu biraz oyalaması lazımdı. Dikkatini dağıtmak için de en etkin güç sahip olduğu çekicilikti. Kenan'ın kendisini deli gibi arzuladığını sabahki deneyimiyle biliyordu. Yatak odasının elektriği sönüktü. Bungalov'un ufak koridorundan bir miktar ışık içeriye sızıyordu ama soyunurken kendisini daha iyi teşhir için biraz daha ışığa ihtiyacı vardı. "Işığı yakabilir miyim?" diye sordu. "Hayır, ama burası karanlık. Önemli değil, ne giyeceksen geçir sırtına." İngiliz ağır ağır sormaya başladı. Adam galiba havasında değil diye düşündü. Planı sökmeyebilirdi. Ölüm korkusu polisin tüm benliğini kaplamıştı anlaşılan. Ama tecrübeleri ona bir gerçeği çok iyi öğretmişti. Erkekler en olmayacak zamanlarda bile içlerindeki sevişme güdüsünün etkisinde kalarak beklenmeyecek davranışlarda bulunurlardı. Seks onları çözmek için en mükemmel yoldu. Bildiğini deneyecek ve şimdi elindeki kozu en iyi şekilde oynayacaktı. Daha doğrusu oynamak zorundaydı. Kolsuz elbisesinin düğmelerini çözdü ve giysiyi sırtından çıkardı. Daracık bir külot ve sütyenle kalmıştı. Koridorun odaya vuran ışığı yarı karanlık ortamda çıplak vücudunda gölgeler yaratarak oynaşıyordu. Acele etmesine hiç gerek yoktu. Bu silahın çekmecedeki Magnum'dan bile etkili olduğunu biliyordu. Üniforma niyetine giydiği şortu ile penyesini arıyormuş gibi odanın içinde dolaşmaya başladı. Çok baştan çıkarıcı olduğunun farkındaydı. Hiçbir erkek onun bu görüntüsüne kolay kolay dayanamazdı. Göz ucuyla Kenan'a baktı, yanılmamıştı. Genç erkeğin yüzünde çok iyi tanıdığı o şehvet belirtileri başlamıştı. Odanın içinde sallanarak yürümeye devam etti. "Giysilerimi bulamıyorum," diyen sesi o kadar yumuşak ve davetkardı ki kendisi bile şaştı. Oyununu iyi oynuyordu. Hatta bir an ürktü de. Kendi zaafından korktu. Mokiana'dan beri bir erkekle sevişmemişti. Kenan bir an yanına yaklaşıp kollarının arasına alırsa gerçek niyetini unutup düşmanıyla aşk yapmaya kalkışabilirdi. Lanet olsun diye homurdandı içinden. Hasta olduğunu kabul etmeliydi. Hangi şartlar altında olursa olsun ruhundaki çiftleşme isteği kabarınca kendini frenleyemiyordu. Damarlarındaki kanın hızlı hızlı aktığını, ruhundaki çözülmenin koyulaştığını duyumsadı. Sevişmek istiyordu. Başlamıştı. Önüne geçilmez o nöbet tutmak üzereydi. Damarları atıyor, vücudu sevişme öncesi sıvıları salgılıyordu. Dayanamayacaktı. Kenan'a döndü, baygın bakışlarla "Gel, bana sahip ol," diye fısıldadı. "Oyun çoktan bitti İngiliz. Bırak artık bu numaraları. Sırtına çabuk bir şey giy, yoksa seni bu halde sürükleyerek götürürüm." İngiliz adeta şok olmuştu. "Seni gerçekten istiyorum," diye inledi. "Aptallık etme. Bu eline geçen son fırsat. Dışarıya çıktığımızda nasıl olsa seni öldürecekler. Hiç yolu yok. Ben de seni öldüreceğim. Ne fark eder? İkimiz de öleceğiz demektir. Bırak da son kez sevişelim. Zevkin doruklarına yükselelim. Seni yaşamın boyunca tatmadığın heyecanlara sürükleyeyim. Bunu becerebileceğime inan. Söz veriyorum. Kenan hayretle kadına baktı. Hiç de numara yapar gibi konuşmuyordu. Sen hasta bir insansın İngilit diye mırıldandı. Senin gibisine hiç rastlamadım. İngilit bir iki adım yaklaştı. İhtirası nöbete dönüşmüştü. İstese belki Kenan'ın elinde karnına yönelik silaha rağmen üstüne atılıp onu etkisiz hale getirebilirdi. Çünkü genç adamın suratındaki şaşkınlığı daha iyi görebiliyordu şimdi. Üstelik mükemmel bir yakın dövüş ustasıydı. Ama şu anda şiddetle sevişmek ve çiftleşmek ihtiyacı içindeydi. İçinden taşan bu arzuyu frenlemesi olanak dışıydı. Şimdiye kadar bundan çok daha kötü yerlerde ve olumsuz şartlarda sevişmişti. Birden anımsadı. Bir keresinde İsviçre Alplerinde bir teleferik içinde, hem de insanların arasında kendisini tehdit eden bir Almanla sevişmiş ve sonra onu öldürmeyi başarmıştı. O anı gayet iyi anımsıyordu. Almandan birden etkilenmiş ve şimdiki gibi bir nöbete kapılmıştı. Üstelik o Alman, bu polisten çok daha iri ve tehlikeli biriydi. Biliyorum, ben bir seks manyağıyım diye mırıldandı. Benim gibi birine hiç rastlamadın da doğru. Bana dikkatli bak. Şimdiye kadar benim gibi güzel bir kadın gördün mü? İngiliz yırtarcasına telaşla süzgecini çıkarıp fırlattı. Odanın karanlığında bile genç adam göğüslerinin baştan çıkarıcı yuvarlaklığını ve diriliğini fark edebiliyordu. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Az daha her şeyi unutup kadına sarılacaktı. Hadi at beni yatağa. Bütün gücünle sahip ol. İnlet beni diye mırıldanıyordu sarışın kadın. Kenan tabancasının hedefini milim kıpırdatmadan İngilt'e yaklaştı ve sol elinin tersiyle suratına okkalı bir tokat aşk etti. İngilt yere yuvarlandı. Ama hiç oralı değildi. İhtirastan tutuşan bedeniyle nasıl istersen diye söylendi. Seni tatmin edecekse üzerinde şiddet de kullanabilirsin. Genellikle buna izin vermem ama şu an şartlar farklı. Kenan kadına tiksinerek bakmaya başlamıştı. Güzelliğine ve baştan çıkarıcılığına diyeceği yoktu. Fakat insanın ölümle burun buruna geldiği bir anda sevişmek istemesini anlayamıyordu. Bu gerçekten bir hastalık belirtisi olmalıydı. ''Ayağa kalk ve giyin manyak!'' diye kükredi. ''Gidiyoruz.'' İngilt'in gözleri irileşti. Dehşetle Kenan'a baktı. ''Yani beni geri mi çeviriyorsun? Hala anlamadın mı?'' Kadın sertleşmeye ve titizlenmeye başlamıştı. ''Hayır, bunu yapamazsın. Beni bu halde bırakamazsın.'' diye bağırdı. ''Yalvarırım bana sahip ol. Sonra her istediğini yaparım. Telekomünikasyon merkezine bile götürürüm. Yemin ediyorum.'' Kenan kadının yanına eğilip tabancanın ıslak namlusunu şakağına dayadı. Sakin bir sesle ''Cevap ver.'' dedi. ''Yoksa seni şimdi şuracıkta mı gebertmemi istersin?'' İngiliz birden duraladı. Gözleri sabitleşti, solumaya başladı. Göğüsleri körük gibi inip kalkıyordu. Şaşkın ve çaresizdi. Kenan karanlıkta bile boyun damarlarının hızla attığını seçebiliyordu. Açık mavi gözleri okyanusun gece laciverdine dönüşmüştü. Ağzından ağır bir küfür çıktı, sonra ''Yemin ediyorum, seni ben öldüreceğim.'' diye homurdandı. Kenan kadının biraz toparlandığını hissetmişti. Namluyu kasten acıtarak alnına bastırdı. ''Hadi kalk şimdi.'' İngilit doğruldu, Kenan'a müthiş nefret duyuyordu. Fakat şakağına tabanca dayalıyken hiçbir şey yapamazdı. ''Botlarını giy.'' Sarışın kadın sessizce iskemlenin altındaki botlarını alıp ayaklarına geçirdi. ''Gidiyoruz.'' İngilit tuhaf tuhaf Kenan'a baktı. Şimdi biraz daha toparlanmıştı. ''Saçmalama.'' dedi. ''Böyle çırılçıplak mı?'' Kenan sırıtmayı bile başarmıştı. ''Benim için fark etmez. Üstüme bir şey giymeliyim. Bu kılıkta dışarıya çıkamam. Yağmurluğun yok mu?'' İngilit bir an Magnum'un bulunduğu çekmeceye baktı. Acaba oraya erişebilir miydi? Mümkün değildi. Adam yağmurluğun çekmecede saklanmayacağını bilirdi. Şüphelendiği anda da silahı ateşleyeceğini biliyordu artık. Ufak gömülü dolabı işaret etti. ''Yağmurluğum orada. Al onu.'' Tabancanın namlusunu şakağından ayırmıyordu. Beraber gardıroba yürüdüler. İngiliz sarı yağmurluğu alıp giydi. Kıyafeti komik olmuştu. Yağmurluk yarım ceketti ve eteği kalçalarının hemen üstündeydi. Çıplak memelerini örtmek için yağmurluğun bütün düğmelerini iliklemek zorunda kalmıştı. ''Hadi.'' dedi Kenan. ''Şimdi haberleşme odasına gidiyoruz. Sakın unutma. Nöbetçilerin yanında şüpheli bir davranışını görürsem ilk kurşunu sen yersin.'' İngiliz sesini çıkarmadı. Bungalovun kapısını açıp bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında merkez binaya doğru yürümeye başladılar. Kasırga, Korevega çiftliğinde bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ayrımın sonu. Sayfa 650. Devamı 50. ayrımda.